Yayınımıza kaldığımız yerden değerli konuklarımızla birlikte Evrim Aldatmacası ve Yaratılış Gerçeği, İslam'ın Dünya Hakimiyeti ve Kur'an Mucizeleri konularıyla devam ediyoruz inşallah. Buyurun lütfen.
Kur'an'da büyük bilimsel mucizeler var. Allah, tabii bilimi yaratan Allah olduğu için 1400 sene önce Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'le inşallah o dönemde bilinmesi imkan olmayan bilimsel mucizeler var. Bu tabii Kur'an'ın hak sözü olduğunu gösteren delillerden yalnızca bir tanesi. Örnek verelim inşallah. Daha detaylı bilgi için harunyahya.org sitesine girerlerse izleyicilerimiz, hocamızın Kur'an mucizeleri cilt 1, 2 ve 3. ciltleri var. Yüzlerce Kur'an mucizesi var. Daha detaylı olarak öğrenebilirler.
Bir de kuranmucizeleri.com ve kuranmucizeleri.net internet sitelerinden de inceleyebilirler inşallah.
Kur'an'da DNA ve genetik tarihinin başlangıcına işaret var. Ki tabii bu biliyorsunuz çok ileride, yani 19. yüzyılda ortaya çıkan, 20. yüzyılda ortaya çıkan gerçekler. Şimdi DNA harfleri deoksiribonükleik asit. Yani insanın genetik bilgisine, kodlarına verdiği isimler bunlar. Bu ki bu isimleri verme tabii 20. yüzyılda gerçekleşiyor. Deoksiribonükleik asit diyorlar. Bunların ilk harflerine DNA deniyor terimi. Canlılardaki genetik malzemenin kısaltma ifadesidir. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. Yani ilk defa genetik, daha DNA ortaya konmadan ama genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamı 1865 yılında ki açıklamalarıyla başlıyor. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret edilmektedir. Bakın, Mendel'in ortaya çıkarttığı bu gerçek 1865 yılında vesile olduğu daha doğrusu. Şimdi Kur'an'da bakın, DNA harflerinin, yani dal, nun, elif Arapçası, Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülür. Bu ayette, ki burada görüyoruz bakın Arapça olarak işaretlenmiş olarak, bu ayette DNA harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardı arda ve çok sayıda geçmez. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 18. surenin, yani Kehf suresinin 65. ayetidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi de 1865'tir. Ayette 3 defa tekrar vardır. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA da DNA'nın farklı bir çeşidi. Kopyası çıkartıldığı zaman RNA oluşturuluyor. Yani Ra, Nun, Elif 7 defa tekrarlanır. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür. Maşallah. Tabii bu, değil mi? Kur'an'ın Allah sözü olduğunun delillerinden bir tanesi olmuş oluyor. Çünkü DNA'nın lafı bile yok o zaman. Yani 1400 sene önceki evet. Bilim anlayışıyla. Ki bakın, bu da çok önemli. Allah 1400 sene sonra insanların hangi ismi vereceğini, bu insanların koyduğu bir isim. Allah'ın ilhamıyla oluyor tabii. DNA ismini koyuyorlar. RNA ismini koyuyorlar. Evet. 1400 sene önce Kur'an'da var. Bu neyi gösteriyor? Kur'an'ı yaratanın Allah olduğunu, DNA'yı yaratanın Allah olduğunu, o DNA adını koyduran insanları yaratanın ve ona ilham edenin de Allah olduğunu kanıtlıyor inşallah. Maşallah.
Yine başka bir Kur'an mucizesi var. Ayette Allah şu şekilde buyuruyor inşallah, şeytandan Allah'a sığınırım. Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona duraklar tespit eden odur şeklinde buyuruyor Allah. Yunus suresi 5. ayette. Şimdi burada güneşten bahsedilirken bir aydınlık, yani bir kandil olarak Arapçasında geçiyor. Ayı ise bir nur kılandır şeklinde Rabbimiz buyuruyor. Şimdi kandilin manası, yani ışığı kendinden olan, ışığı kaynağını kendinden olan manasına geliyor. Yani Arapça olarak incelendiğinde. Nur kelimesi ise üzerine gelen ışığı yansıtan, yani başka ışıktan gelen ışığı yansıtan, yani yüzün çok nurlu derler, oradan da biraz anlaşılabilir belki. Nur kendi üzerine gelen ışığı yansıtan manasında kullanılıyor. Şimdi bilimin ilerlemesiyle şu fark edildi: güneşin gerçekten de bir ışık kaynağı olduğu ve bu ışığı kendi işte bünyesindeki bazı gazların başka gazlara çevrilmesiyle oluştuğu bulundu. Ayın ise kendinden bir ışık kaynağı olmadığı, üzerine gelen güneş ışıklarını yansıttığı ve bu şekilde aydınlık gözüktüğü bulundu. Yani aynen ayette belirtildiği gibi güneş bir kandil, yani kendinden ışığı olan, ay ise bir nur, yani başkasının ışığını yansıtan, başka bir yerden gelen ışığı yansıtan malzeme. Şimdi 1400 sene önce böyle bir şeyin bilinmesi mümkün değil. Yani insanlar kalkıp da işte güneşin kendi işte hidrojeni helyuma çeviriyor, öyle ışık üretiyor veyahut da ayda işte güneş oraya yansıyor. Zaten biz ayın ışığı öyle geliyor. Bunu bilmeleri mümkün değil. Yani teleskoplarla, çok ince detaylı araştırmalarla bulunan ve geçtiğimiz yüzyıl bulunan bir şey bu bilgi. Fakat Allah 1400 sene öncesinde bize bunu çok net bir şekilde kelimelerin anlamlarıyla belirtiyor inşallah. Bu da Kur'an'ın Allah sözü olduğunu gösteriyor. Bir insanın yazması mümkün değil inşallah.
İnşallah.
Evet, mesela atmosferin katmanlarından Kur'an'da bir mucize olarak bahsediliyor. Şimdi Kur'an ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri gökyüzünün 7 katı olarak düzenlendiğidir inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip de onları 7 gök olarak düzenleyen O'dur ve O her şeyi bilendir. Bakın Bakara suresi 29. ayette Allah 7 gök olarak, yani göğün 7 katmanından bahsediyor. 7 kat olduğundan bahsediliyor. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Bu da Fusilet suresi 11 ve 12. ayetler. Yine 7 gök, gökyüzünün 7 katından bahsediliyor. Nitekim Kur'an'da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi dünya göğünü ifade etmek için de kullanılır. Kelimenin bu anlamı düşünüldüğünde dünya göğünün bir başka deyişle atmosferin 7 katmanından oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bugün halen 48 saatlik hava durumu tahminlerinde kullanılan ve Limited Fine Mesh Model olarak adlandırılan atmosfer modeline göre de atmosfer üst üste dizilmiş 7 katmandır. Modern jeolojik tanımlamalara göre atmosferin 7 katmanı şu şekilde sıralanmaktadır. Bakın burada görüyoruz ki bunlar tabii 20. yüzyılda keşfedilen gerçekler. Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer, iyonosfer ve manyetosfer denen tam 7 tane katmandan oluşuyor. Yani 1400 sene önce Kur'an'da bildirilen gerçekler bugünkü bilimle ortaya çıkan gerçeklerle tam olarak mutabık inşallah. Atmosferin 7 katmanının görünümüyle ilgili bilgi veren ayetler ayrıca. Şeytandan Allah'a sığınırız. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbirleriyle bir uyum, mutabakat içinde yaratmıştır. Nuh suresi 15. ayet. O biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde 7 gök yaratmış olandır. Mülk suresi. Bu ayetlerde Türkçe'ye uyum olarak çevrilen Arapça tibakan kelimesi aynı zamanda tabaka, bir şeyin uygun olan kapağı ve örtüsü anlamlarına da gelir ki üst katın alt katı uyum uygunluğunu vurgular. Kelimenin çoğul anlamında ise tabaka tabaka anlamı kazanmaktadır. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gök kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardır. Hakikaten 7 kat tabaka tabaka, değil mi? Değişik tabakalardan oluşuyor gökyüzü. Bu konuyla ilgili bir diğer mucizevi yön ise Fussilet suresinin 12. ayetinde geçen her bir göğe emrini vahyetti ifadesine yer almaktadır. Allah atmosferin her tabakasını insan hayatı için önemli bir görev üstlenecek şekilde yaratmıştır. Yani her tabakanın ayrı bir işlevi, fonksiyonu var. Yağmurların oluşmasından zararlı ışınların engellenmesine, radyo dalgalarının yansıtılmasından göktaşlarının zararsız hale getirilmesine kadar her tabakanın kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır. Maşallah tam, değil mi? Ayette Allah'ın bildirdiği şekilde, 1400 sene önce bildirildiği şekilde. Fakat şu tabii çok önemli. Biraz önce söyledik. Kur'an'ı yaratan Allah, bilimi yaratan Allah, değil mi? Atmosferi yaratan Allah. Daha ama evren yokken, kainat daha hiç yokken Allah yaratmış ve bitirmişti. Bir anın sonsuza biri kadar bir zaman içerisinde Allah katında zamansızlık ve mekansızlık vardır. Zamanı ve mekanı insan için yaratmıştır.
İnşallah.
O zaman Kur'an da yaratılmıştı, atmosfer de yaratılmıştı. Değil mi? Bütün bu bilimsel gelişmeler de Allah'ın ilhamıyla Allah'ın yarattığı bilim adamları tarafından yaratılmıştı inşallah. Bilim adamları tarafını, bilim adamları yaratılmıştı Allah tarafından. Allah affetsin. İnşallah. Tabii Kur'an'ın Allah sözü olduğunun delillerinden yalnızca bir tanesi. Yani aslında inşallah bunlardan bir tanesi bir insanın iman etmesi için yeterli.
İnşallah.
Bunun bir tanesini gören Kur'an'ın haksız olduğunu bilir. Kur'an'a tabi olması gerektiğini bilir. Dünyanın da yaratılış amacının bu olduğunu anlar ve Kur'an'ı okuyup yaşamaya başlar. Değil mi?
İnşallah.
O şekilde
maşallah.
Çok önemli deliller maşallah.
İnşallah.
Başka bir mucize daha var inşallah. Yerin katmanları ile ilgili. Şimdi Allah ayette Talak suresinin 12. ayetinde şeytan Allah'a sınırım. Allah 7 göğü ve yerden de onların benzerini yarattı şeklinde buyuruyor. Yani 7 göğü zaten diğer ayetlerde inşallah Rabbimiz belirtiyor. Onun haricinde de yerden de onun benzerini yarattı şeklinde buyuruyor. Yani yerde de 7 katman olduğunu Allah 1400 sene önce bildiriyor. Gerçekten de yeni çok büyük teknolojilerle şu anda yerinde gerçekten 7 katman olduğu bulundu. Hemen sayayım isimlerini. Litosfer, litosferin kara tabakası, üst manto, mezosfer, alt manto, dış çekirdek ve iç çekirdek şeklinde bilimsel literatürde isimlendirilmiş. Yapıları birbirinden farklı, büyüklükleri birbirinden farklı uzunluk olarak 7 ayrı tabaka var. Ve Allah da ayette bunu 1400 sene önce 7 göğü ve yerden de onların benzerini yarattı şeklinde inşallah bize bildirmiş.
İnşallah.
İnşallah.
Bu evrimle devam edelim mi?
Tabii.
İnşallah. İnşallah.
Şimdi bu bazı cahil evrimciler hani hücrenin geçende de gördük. Hücrenin böyle rastgele oluşabileceğini iddia ediyorlar. Halbuki hücrenin zarı bile çok büyük bir mucize. İşte bazı yağ hücreli yağ maddelerine bakıyorlar. Onlar böyle kremsi bir yapıları oluyor. Tıpkı sabun köpüklerinde olduğu gibi. Ondan yola çıkarak bunu hücreyle karşılaştırma cahilliğini gösterebiliyorlar. Yani bir hücrenin zarı ne? Onların o baktıkları sabun köpüğü ne yani? O kadar birbirinden farklı yapıları insanların sırf gözünü boyamak için bir delil gibi gösterebiliyorlar.
Evet.
Peki farklılıkları ne? Önceden de gördük. Hücrenin zarında çok çeşitli yağlar var. İşte fosfolipitler, sfingolipitler, kolesteroller ve bunların çok kendi içlerinde çeşitleri. Bunların dış zar ve iç zar olarak ikiye ayrılıyor hücre zarı. Oranları bile farklı farklı ve bu oranları korumada özel enzimler, filpaz enzimleri, işte skramlaz enzimleri. Bunlar mesela yağları özel olarak yerleştirmekte görevli. Onun dışında yağların üretilip, ki bunlar da çok sayıda enzimce üretiliyor, taşınması, bu da çok sayıda taşıyıcı proteinle oluyor, ilgili yerlere yerleştirilmesi. Kaldı ki hücre zarı sadece bir yağ tabakası da değil. Eğer öyle olsa hücre hemen ölürdü. Çünkü hücrenin içinde kendi içine çok ihtiyaçları var. Dışarıdan karbon maddeleri gelmesi lazım. Azot maddeleri gelmesi lazım. Fosfor gelmesi lazım. Mineraller gelmesi lazım. İşte elektrolit dediğimiz çinko, sodyum, potasyum, kalsiyum gibi maddelerin gelmesi lazım. Enzimlerde görevli olan ağır metallerin işte demir, bakır, manganez gibi bunların gelmesi lazım. Ve bunlar hücre zarından normalde geçemezler. Hücre zarında Allah onlar için özel kapılar yaratmış. Bu kapıların bir kısmı kanal şeklinde oluyor, bir kısmı taşıyıcı protein şeklinde oluyor. Bir kısmı çok üstün teknolojilerle açılıp kapanıyor. Mesela elektrik seviyesiyle ayarlanabiliyor. Başka bir maddenin bağlanmasıyla açılıp kapanabiliyor. Veya farklı maddelerin yoğunluğundan hareket ederek çalıştırılabiliyor. Bunları bugün büyüterek baktığınızda bazıları var 40 yıl uğraşıyorlar. Daha bu kapı nasıl çalışıyor onu anlayabilmeleri için. 40 yıl nasıl uğraştığını anlayamadıkları bir yapının tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar. Ki hala da çözemiyorlar bazı detaylarını. Şimdi ve bu ilk baştan olması lazım. Bunun üretilmesi bir mucize. Bunlar da proteinlerce üretiliyor. Bunların bu kapı proteinlerin taşınması da bir mucize. Bunlar da proteinlerle oluyor. Ve bunların yerleştirilmesi de bir mucize. Mesela burada bir örneğini görüyoruz. Şimdi bu zarlardan bir tanesi. Bu zarlarda içeride özel şekil veren proteinler var. Aynı zamanda işte ton kompleks, tin kompleks, işte translokon gibi protein kompleksleri var. Yani tek protein de değil. Birden fazla protein, 5 protein, 6 protein, 7 proteinin olması gerekiyor. Bunlar hücre içinde üretilen proteinlerin özel olarak zarlardan geçmesi, kıvrılması ve şekil verilmesiyle ilgili şeyler. Ve bunların bir tanesindeki eksiklik proteinlerin zarlara yerleşememesine sebep oluyor. Mesela önceki programlarda bahsettiğim sistik fibrozis hastalığı veya bazı çeşitli kanallardaki uygun yerleşememe bu proteinlerdeki kusurlardan, ufak kusurlardan oluyor. Şimdi bu proteinlerin olmadığı, kanalların olmadığı bir ortamda hücre nasıl yaşasın? Belli ki hücre kanallarıyla, proteinleriyle, taşıyıcı proteinleriyle, o kanalları üreten proteinleriyle ve bütün bu sistemiyle beraber ilk baştan yaratılmış. Yani bunların tesadüfen geçmesine imkan yok.
İnşallah.
İnşallah.
Yine birkaç Kur'an müjdesi söyleyebiliriz. Evrenin yaratılışı ile ilgili. Evrenin yaratılışı konusu çok gerçekten kilit bir konu. Çünkü materyalistler 19. yüzyıla kadar hep İşte durağan evren modelini savunuyorlardı. Evren sonsuzdan gelir. İşte hep vardı zaten evren, başlangıcı yoktur şeklinde savunuyorlardı. Kur'an'da ise bunun tam tersi yazıyordu. Şimdi bilim adamları araştırarak şu sonuca vardılar. Bir kere ilk başta evrenin genişlediğini buldular. İlk bulgu bu oldu. Sonra ortaya teoriler atıldı. Evren genişliyorsa eğer, zaman içinde geriye gidildiğinde, genişleyen evrende, geriye gidildiğinde tek bir noktaya kadar indiğini buldular evrenin. Ve bunun da bir patlamayla ortaya çıktığını tespit ettiler. Hatta bu patlamayla ilgili radyasyon olması gerekiyor diye iddia atılmıştı ortaya. Ondan sonra o radyasyon hem gözlemsel olarak tespit edildi, hem de NASA'nın uzaya gönderdiği COBE uydusuyla 8 dakika içerisinde tespit edildi. Hatta o dönemde o uydudan gelen bilgilerle canlı yayınlar yapıldı. Yani normal programlar kesilip canlı son dakika haberi şeklinde girilip, o dönemin video görüntüleri de var, onları da gösterelim bir gün inşallah. Bilim Allah'ın varlığını kanıtladı şeklinde haberler araya yayın şeklinde girmişlerdi. Bu ve de evrenin tüm maddesinin aslında ilk başta bir arada olduğu ve bir patlamayla ayrıldığını bilim adamları buldu. Şimdi bunların hepsi aslında Kur'an'da zaten 1400 sene önce bildirilmişti. Yani onlar 19. yüzyılda buldular ama Kur'an'da zaten bildiriliyordu. Allah bir ayette, inşallah şeytan Allah'a sığınırım, biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz şeklinde buyuruyordu inşallah. Yani evrenin genişlediğini, gökyüzünün genişlediğini zaten Allah 1400 sene önce bildirmişti. Başka bir ayette şeytan Allah'a sığınırım, o gökleri ve yeri yoktan var edendir şeklinde buyuruyordu Allah. Bu ayeti gördüğü zaman ateistler, haşa, bilime ters bu ayet, çünkü evren her zaman vardı diyorlardı ama bunun böyle olduğunu kendi elleriyle ispatladılar. Evrenin yoktan var olduğunu ve evrenin maddesinin tamamen bir arada olduğunu yine buldular. Yine Allah bunu bildiriyor bir ayetinde. Şeytan Allah'a sığınırım. O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta gökler ve yer birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık şeklinde buyuruyor Allah. Yani bütün her şey, gök, yer, tüm madde, evrenin maddesi birleşikken, birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık şeklinde buyuruyor Allah. Şimdi bunları gördükten sonra tabii materyalistler birçoğu zaten artık materyalizmi bir kenara bırakmamız gerektiğini fark ettik diye itiraflarda bulunmuşlardı. Hatta o dönem Antoni Flo'nun da itirafı var. O da şöyle diyor. O zaman ateistti. Şu an imanlı bir insan. Allah'a inandığını söylüyor. O zaman ateist olduğu dönemde şöyle bir itirafta bulunuyor. İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna faydalı olduğunu söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından gerçekten sıkıntı verici bir durumdur. Çünkü bilim dini kaynaklardan tarafından iddia edilen bir gerçeği, yani evrenin bir başlangıcı olduğu gerçeğini tespit etmiştir diyor. Antoni Flew söylüyor bunu. Yani bir ateist olduğu dönemde söylüyor bunu. Ve bunu bir itiraf olarak söylüyor. Ama sonradan kendisi de DNA'nın keşfedilmesiyle böyle bir şey tesadüfen olması mümkün değildir dedi. Yani senelerce ateist yetiştirdi. Ve herkesten özür diledi. Yani ben yaptığım zarardan dolayı özür diliyorum dedi. Bundan sonra ömrümün geri kalanını Allah'ın varlığını anlatmak için geçireceğim şeklinde.
İnşallah.
Bir söylemi de olmuştu inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi bilim, bazı bilim adamları bugüne kadar hep şunu söylediler. Din ve bilim bir arada olmaz dediler hep. Fakat aradan geçen bunca zaman, ki geldiğimiz mesela bu yüzyılda ne gördük? Ne zaman Kur'an'a baksak daha yeni yeni, yani hep bunu vurguluyor hocamız, 1400 yıl önce Yüce Rabbimizin bize bildirdiği çok önemli, son derece bilimsel, son derece teknolojik, son derece derin bilgiler daha yeni gün ışığına çıkıyor. Yani bazı bilim adamları cahilliğinden bunu söylemiş. Yani bir şey bildiğinden değil. Yani bu gerçek değil. Gerçek, Kur'an bilme yol gösterir. Hocamızın da bu yönde çalışmaları var. Bu yeni fark edildi. Nasıl fark edildi? Hocamız vesile oldu. Yaptığı çalışmalarla. Ve şimdi bakın, herkes bu mantığı çok iyi anladı, çok iyi kavradı. O eski köhne, hurafeye dayalı yapı artık yok. Mesela bir şey söylüyorsunuz bir sohbette. Karşı taraftaki diyor ki, mutlaka Kur'an'da ayet var mı bu konuda diyor. Mesela dini bir konuda. Var mı diyor. Veya biri diyor ki Kur'an-ı Kerim eski bir kitaptır diyor, haşa. Hemen karşı taraf diyor ki, bir dakika, yanlış biliyorsun. Ne alakası var, öyle değil. Bak Kur'an'da o kadar çok mucize var ki, o kadar çok daha yeni yeni keşfedilen gerçekler, bilimsel gerçekler var ki, Kur'an son derece mükemmel, bilimi de çok tavsiye eden, şiddetle araştırmaları tavsiye eden bilakis bir kitaptır diye karşı çıkılıyor. Bu bilincin oturması çok önemli.
İnşallah.
Ve günümüzde bu bilinç oturdu. Eskiden böyle bir şey yoktu. Hatta insanlar konuşamazdı bile. Bazı kişiler çıkarlardı, kendi akıllarına göre konuşurlardı. Birçoğumuz da onları dinlerdik. Artık bu ortadan kalktı.
İnşallah.
Şimdi hocamız başka bir şey de anlatıyor. Buna da karşı çıkıyorlar. İleride onun da yanlış olduğunu, o tavrın da yanlış olduğunu anlayacaklar. Nedir bu? Hocamız diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de bilimsel konuların yanı sıra bir de ahir zamana bakan, Hazreti Mehdi dönemine bakan, İslam'ın dünya hakimiyetine bakan çok sayıda ayet vardır diyor. Ve bunları tek tek açıklıyor hocamız. Şimdi onlardan bir tane örnek vereceğim. İzleyicilerimize paylaşalım. Enbiya suresinin 105. ayeti. Yine ahir zaman ve Hazreti Mehdi aleyhisselamı işaret ediyor inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kullarımı varisçi olacaktır diye yazdım. Enbiya suresi 105. Bakın. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da. Burada kastedilen Yüce Rabbimizin anlattığı Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden önce biliyoruz ki Tevrat Hazreti Musa'ya, Zebur Hazreti Davut'a indirildi. Bu kitaplarda da, sadece Kur'an'da değil, bu kitaplarda da Yüce Rabbimiz buyuruyor. Ben dünya hakimiyetini, yani kimlerin salih olan kişileri dünya hakimiyeti vereceğim, onları dünyanın varisçisi yapacağım diye Tevrat'ta da Zebur'da da bildirdim buyuruyor Yüce Rabbimiz.
İnşallah.
Buradan onu anlıyoruz. Devam ediyor ayet. Şüphesiz arza salih kullarım varisçi olacaklardır. Bakın burası çok önemli. Salih kullarım diye bir vurgu var orada. Salih kul Allah'a gönülden bağlı olan, Allah'ı çok seven, Allah'tan çok korkan, her zaman iyiliği emreden, kötülükten men eden, güzel ahlaklı, Allah'ın sınırlarını koruyan kimselerdir. Bu kimseler salih amel yaparlar. Salih amel karşılığında, yani böyle olan, bu mümin özelliklerini üzerine taşıyan kişilere de Yüce Rabbimizin vaadi var. Eğer siz salih kullarım olursanız yeryüzünde, ben de sizi varisçi yapacağım diyor. Nereye? Arza. Bakın şüphesiz arza salih kullarımı varisçi yapacağım diyor. Yani yeryüzüne. Bakın bu çok açık bir yeryüzü hakimiyetidir. Yani dünya hakimiyetidir.
İnşallah.
Yüce Rabbimiz diyor ki siz öyle olursanız benim dediğim gibi ben de sizi yeryüzüne hakim kılacağım diyor. Dedik ki Tevrat'ta da var. Ayet ona işaret ediyor. Bakın Tevrat'tan birkaç tane alıntı var. Dünya hakimiyetini işaret eden sözler. Eğer Allah'ın, Rabbin emirlerini tutarsan ve onun yollarında yürürsen, size söz verdiği ülkede bolluk içinde yaşamanızı sağlayacak. Yani salih amel yapan, güzel, Müslüman, muttaki olursan bolluk içinde, o ülkede rahatlık içinde yaşarsın diyor. Ve eğer bugün sana emretmekte olduğum Allah'ın, Rabbin emirlerini tutmak ve yapmak için onları dinlersen, yani iyiliği emredip kötülükten men edersen ve itaatli olursan, tabi yani peygamberin söylediklerini dinlersen, sözünü dinlersen, sana emretmekte olduğum bütün sözlerden sağa ve sola sapmazsan, muttaki olursan, Rab seni kuyruk değil baş yapacak ve ancak üstün olacak, alt olmayacaksın. Ya çok açık. Yasanın tekrarı 9 ve 14. Yine bir örnek daha. Rab'den korkan o adam kimdir? Canı iyilikte oturacak. Onun soyu yeryüzünün varisi olacaktır. Rabbin sırrı ondan korkanları olacaktır. Bu da yine Tevrat'tan, mezmurlardan bir alıntı. Çok açık. Salih kul olunduğunda Yüce Rabbimizin yeryüzüne, yani arza varisçi kılacağını ifade eden sözler. Yine devam ediyor. Birkaç, tabii biz Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle birlikte hadislerden de ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zuhurunu ve altın çağı, yani İslam'ın, güzel ahlakın hakimiyetini anlıyoruz. Hadislerde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret etmiş. Bakın, Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde toprak hazinelerini çıkaracaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hükümeti, yani manevi hakimiyeti sırasında caddeler çoğalacaktır. Yani teknoloji, altyapı, üst yapı çok gelişiyor. Hatta hocamız tarif ediyordu. Daha önce hiç görülmeyen binalar, yani mimari öylesine gelişecek ki hayranlık uyandıracak demişti. Hazreti Mehdi döneminde yapılacak olan yapılar. İmamı zaman, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın mübarek varlığı nedeniyle iyilik ve nimetler katlanarak artacaktır. Bakın, kıyameti geciktiriyor Yüce Rabbimiz Hazreti Mehdi için vesilesiyle. Yine bakın, onun varlığı neye sebep oluyormuş? İyilik ve nimetler katlanarak artacakmış. Bakın, onun varlığıyla oluyor yalnız. O olmasa olmuyor. O çağda, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde çiftçilik ve tarım olabilecek en fazla ekini verecek, bir tohumdan 700 tane sağlanacaktır. Ve bakın, bununla ilgili tam ayet var, inşallah onu da okuyayım. Bakara suresi 261. ayet, kovulmuş eden Allah'a sınırım. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, 7 başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat arttırır. Allah ihsanı bol olandır, bilendir. Yüce Rabbimiz ayrı zamanda, ben dilersem diyor inşallah, ki bütün ayetler ve hadisler de buna işaret ediyor. Nimet, bolluk olacak, ferahlık olacak, kötülük ortadan kalkacak, iyilik her yeri sarıp kuşatacak diye işaretler var. Dolayısıyla nasıl ki bilim ve Kur'an çatışır diye iddia edenler vardıysa, ki artık onlar yer altına geçtiler, aynı şekilde Kur'an ve hadislerde de İslam'ın dünya hakimiyeti, yani güzel ahlakın dünya hakimiyeti yok diyenlere de biz buradan yine böyle bir ayetle ve hadislerle cevap vermiş olalım inşallah.
Evet, Kur'an'da hakikaten İslam'ın hakimiyeti ve Hazreti Mehdi'nin önderliğinde İslam'ın hakimiyetini işaret eden çok sayıda ayet var.
İnşallah.
Çok net, yani Allah'ın vaadi var zaten. Mutlaka İslam dine hakim olacak. Allah'ın vaadi var. Ben de bir örnek vereyim inşallah. Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırım. Allah diyor ki o elçilerini hidayetle ve hak din ile, Mehdi'nin biliyoruz ki hidayete vesile olan Mehdi kökü zaten oradan geliyor. Mehdi'ye baktı açık ayetin inşallah. Hak din ile diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için. Yani bu tarihte olmadı değil mi? 1400 senedir olmadı. Nedir? İslam dininin diğer bütün dinlere karşı, batıl dinlere karşı, Darwinizm, materyalizm ortadan kalkacak inşallah. Diğer tahrif edilmiş dinler de değil mi, ortadan kalkıp İslam dininin hakim olacağı, gerçek dininin hakim olacağı bir döneme Allah bildiriyor. Şahit olarak için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter. Fetih suresi 28. ayette. Burada İslam'ın dünya hakimiyetinin işaret Allah söylüyor, bildiriyor inşallah. Ebced'ine baktığımızda da, yani Ebced Arapça harflerin değerleri vardır, bilmeyenler olabilir. Ki bu Kur'an indirmeden önce de vardı, edebiyatta kullanıyorlardı bunu. Her harfin bir sayı karşılığı var. Diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için ifadesinin Ebced'i miladi 2022, Ebced 1444'ü veriyor. Yani miladi 2022 yılını veriyor.
Maşallah.
Tam 2022 yılında Allah inşallah, değil mi? Çok i̇nşallah. Önemli bir işaret var. Tam günümüze bakıyor, bizim dönemimize bakıyor. İslam dininin hakim olacağını, dünya hakimiyeti olacağını anlıyoruz inşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Hazreti İsa'nın da gelişine işaret eden pek çok Kur'an ayeti var. Yani bazıları Hazreti İsa'nın gelmeyeceğini iddia edebiliyor ama Kur'an zaten hadislerde de çok net, Kur'an'da da çok net inşallah. Onunla ilgili ayetleri okuyayım. İnşallah. Zuhruf suresi 57. ayet. Şeytan Allah'a sınırım. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak verilince senin kavmin hemen ondan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar. Dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Onu yalnızca bir tartışma konusu olsun diye örnek verdiler. Hayır, onlar tartışmacı bir ve düşman bir kavimdir. Şimdi burada Hazreti İsa'dan bahsediliyor inşallah. O yalnızca bir kuldur. Hala Hazreti İsa'dan bahsediliyor ayetlerde. Kendisine nimet verdik ve onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık. Eğer biz dilemiş olsaydık elbette sizden melekler kılardık. Yeryüzünde size halef, yerinize geçenler olurlardı. Şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir. Şimdi Hazreti İsa'dan bahseden ayetleri okuyoruz. Sonraki ayette de şüphesiz o kıyamet saati için bilimdir. Yani kıyamet saati için Hazreti İsa'nın bir alamet olduğunu Kur'an-ı Kerim'de Allah net bir şekilde bildiriyor. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşku ya kapılmayın ve bana uyun. Dost doğru yol budur. Yani onun gelişinden yana hiçbir kuşkunuz olmasın diyor Allah Hazreti İsa'nın gelişinden yana. Şimdi burada çok net bir şekilde Allah'ın vaadi anlaşılmıyor mu? Yani bu normal okuma yazması olan bir insan çok net bir şekilde Hazreti İsa'nın gelişini Allah'ın net bir şekilde bildirdiğini ve bunun da kıyamet saatine yakın bir dönemde kıyametin alameti olarak olacağını Allah bildiriyor inşallah.
İlk gelişim i̇nşallah. Böyle değil mi? Evet. Hazreti İsa'dan sonra peygamberimiz geliyor. Dolayısıyla bu ifade tabii başka hiçbir peygamber için kullanılmıyor. Hazreti İsa'nın evet. ilk gelişi için olmadığı da çok açık değil mi? Ondan sonra evet. gelen peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Hazreti İsa için söylüyor. Peygamberimiz sonra geliyor. Demek ki Hazreti İsa'nın tekrar geldiği oluyor ki kıyametten önce kıyamet için bir alamet olmuş İnşallah. Oluyor. Çok açık.
Evet, ayetin devamında da şeytan Allah'a sınırım. Şeytan sakın sizi alıkoymasın. Gerçekten o sizin için açıkça bir düşmandır. Yani demek ki şeytan Hazreti İsa'nın gelmeyeceğine dair insanları bu yoldan alıkoymak için bir mücadele verecek. Allah da şöyle buyuruyor. Şeytan sakın sizi alıkoymasın.
İnşallah.
İnşallah biz şeytandan Allah'a sığınacağız ve öyle bir telkin vermesine inşallah kalmayacağız. Yani Hazreti İsa kesin gelecek. İnşallah. Hatta hocamız söyledi Hazreti İsa yeryüzünde şu anda. Geldi.
İnşallah. Geldi evet. İnşallah.
İnşallah. Başka ayetler var hocam galiba sende.
Bir ayet daha var. Ben onunla devam edebilirim isterseniz. İnşallah. Yine İslam'ın dünya hakimiyetine ayrı zaman Hazreti Mehdi'ye bakan işaret eden ayetlerden Fetih suresinin 1 ve 3. ayetleri. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlasın. Üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yönelsin. Ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. Bakın. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. İnşallah Allah Müslümanlara düşmanlık yapan kişilere karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o dönemde açık bir fetih verdi. Yani ezici bir fetih verdi. Allah'ın izniyle ve küfrü yerle bir etti Peygamberimiz. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik ayeti. Yine ahir zamanda inanmayanlara karşı Hazreti Mehdi'ye de çok büyük bir üstünlük, çok büyük bir galibiyet vereceğine işaret ediyor inşallah.
İnşallah.
Bakın özellikle 18. yüzyıl itibarıyla biliyoruz işte Darwinizm, materyalizm, komünizm gibi zararlı fikri akımlar dünyada çok ciddi bir tahribat meydana getirdiler. Yani maneviyatı bayağı tahrip ettiler. İnsanların imanını zedelediler bu yolla. Sözde bilim adıyla, sözde felsefe adıyla, sözde fikir akımları adı altında bayağı bir tahribat meydana getirdiler ve insanların Allah'a olan inançlarını zayıflatmaya çalıştılar. Ancak 20. yüzyılın sonlarından itibaren artık Mehdiyet'in gücü oldukça yani çok artık aşikar bir şekilde bütün dünyada hissedilmeye başlandı. Ve nasıl hissediyoruz biz bunu? Her geçen gün Darwinizmin etkisi giderek azaldı. Artık günümüzde dümdüz oldu. Bir kere bu Mehdiyet'in çok net bir şekilde yaşandığını, hissedildiğini hocamız zır ve gölgesi altındadır demişti. İnşallah. Bütün gelişen olaylar Darwinizmin, materyalizmin, komünizmin bugün geldiği durum da bu sebepten dolayıdır. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etmiştir. O yüzden bu zararlı akımlar ciddi bir kayba uğramışlardır. Nitekim biz bunu artık görüyoruz. İşte Darwinizm her gün burada biz sohbetini yapıyoruz. Artık rezil rüsva oldular. Ayet devam ediyor. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlasın. Üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Bakın, kıyamete çok yakın olan bu dönemde ne görüyoruz? İnsanların arasında türlü işte azgınlıklar, ahlaksızlıklar, işte sapkın inanışlar mesela bu evrim teorisi gibi, işte Darwinizm gibi, materyalizm, komünizm gibi zararlı akımlar geçerlilik kazanmış. Yani biri çıkıyor, alenen insanların yüzüne baka baka yalan söylüyor. Diyor ki bilim bunu söylemektedir. İşte maymundan insan olmuştur. İşte çamurdan hücre olmuştur diyor. Yani bayağı çok net bir şekilde. Kimse de buna bir şey demiyor. Herkes de dinliyor bunu. Sanki göya bilimsel bir şeymiş gibi. Bu çok açıktır. Yani o dönemde bu geçerlilik kazanmıştır. Herkes bunu dinliyor. Fakat Allah'ın izniyle inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın derin imanı, Allah'ın yaratış gücünü anlatmaktaki samimiyeti Darwinizmin yıkılacağına vesile olacağını anlıyoruz bu ayetten inşallah. Ve tabi Allah'ın izniyle inşallah Hazreti Mehdi ve Müslümanların üzerindeki nimetini tamamlayıp da onları dosdoğru yola yöneltmesinin bir sonucu da inşallah ne olacak? Kur'an ahlakı, güzel ahlak dediğimiz inşallah İslam ahlakı yeryüzüne tam hakim olacak.
İnşallah.
Bu, Hazreti Mehdi'nin yapacağı bu fikri çalışmadan sonra, mücadeleden sonra inşallah.
İnşallah.
Son kısmı ayetin inşallah. Konuşan Allah sanırım. Ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. İşte bakın ayetin bu bölümü Hazreti Mehdi ve Müslümanlara çok büyük, çok şerefli bir başarı bahşedileceğini anlatıyor inşallah. Nasıl bir başarı? Üstün ve onurlu bir başarıdan bahsediyor inşallah. Müslümanların bu dönemdeki ayrı zamandaki galibane durumu inşallah günümüzde de çok net bir şekilde artık görülüyor. Nereye baksak değil mi? Artık evrim teorisi dümdüz olmuştur. Darwinizm diye bir şey kalmamıştır. Her yer, herkes yaratılışı haykırmaktadır. Üstün ve onur da buradan geliyor inşallah. Ve biz i̇nşallah. Bu son döneme baktığımızda inşallah bu ayetlerin de tecelli ettiğini görüyoruz günümüzde.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. O zaman evrimcilerin neler dediğine biraz bakalım. İnşallah. Madem bu neler saçmalıklarını bir görelim bakalım tekrar o zaman. Madem söz açılmışken inşallah.
Çok ayrı bir olarak tanımladığımız bir sürü proteinin genlerine baktığımız zaman başka genlerden kesilip biçilerek bir araya geldiğini görüyoruz. Aslında onlar da daha önce var olan genlerin kesilip biçilmesiyle ortaya çıkmış olan proteinler. Çünkü yeni ürünlü protein.
Evet şimdi
baktığımız biraz kuşa.
Şimdi yani, dakika bir başladık. Yani diyor ki genler var diyor. Genler DNA'nın protein kodlayan bölgeleri. Fakat mesela insan DNA'sı, insan genom projesi tamamlandı. Şunu gösterdi. Yaklaşık 20-25 bin tane protein kodlayan bölgesi var DNA'nın ve bu DNA'nın da %2'lik, %3'lük bir bölümünü oluşturuyor. Yani üzerinde belirli bölgeler protein kodluyor. Fakat şu da gösterildi. Bir genin yapısı düz bir tek protein kodlamıyor. Tahmin edilenden çok daha kompleks olduğu anlaşıldı. Yani ne anlama geliyor? Genin de içinde protein kodlayan parçacıklar var. Her biri protein kodlamıyor bunların. Arada başka bölgelerde var ki bunlara intron deniyor, öbürüne exon deniyor. İsimleri var böyle Latince. O parçalar kopyası çıkartıldıktan sonra kesilip biçilerek sadece protein kodlayan parçalar bırakılıyor ve onların değişik kombinasyonlarıyla değişik proteinler oluşturuyor. Yani bu şunu gösteriyor. Genetik yapı tahmin edilenden de son derece çok daha fazla kompleks bir yapıya sahip. Hatta genlerin üzerinde başlangıç kısımlarında genlerin aktivasyonunu, yani protein ne zaman kodlanacağını, ne kadar üretileceğini düzenleyen ayrı bölgeler var. O içindeki ara parçacıklar çıkartılıp kopyala yapıştır yöntemiyle çıkartılan parçacıklardan bahsettik. Onlar da hatta proteinlerin ne kadar miktarda, ne zaman kopyalanıp kopyalanmayacağını, üretileceğini belirlediği anlaşıldı son yapılan çalışmalarla. Şimdi bu zaten muhterem diyor ki genler diyor, yani bu kadar kompleks bir yapı, kes parçala kopyala nasıl diyordu kesilip kopyalanarak diyor, kesilip biçilerek diyor. Yani onun bir parçası alınıyor, öbür gene ekleniyor, öbür genin bir parçası alınıyor, buna ekleniyor, bundan yepyeni bir genetik bilgi çıkıyor. Şuna benziyor, şimdi aklınızın anlayacağı tarzda anlatalım insanlarımızın. Kitaplar var mesela, birkaç tane kitap alalım burada, böyle birkaç tane kitap, bu kitabın bir bölümünü kesiyorsunuz, siz çıkartıyorsunuz aradan. Bu kitaptan ayrı bir bölüm çıkartıyorsunuz. İkisini birbirine ekliyorsunuz. Apayrı bir kitap çıkıyor. Ya böyle saçmalık olur mu? Yani bunu çocuğa söyleseniz güler yani, ilkokul çocuğu değil mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kitaptaki bilgi Değil mi? Bir bütünlük içerisindedir. Bölümleri vardır. Giriş, gelişme, işte sonuç gibi böyle. Ayrı ayrı bölümlerden oluşur. Ve bir fikir bütünlüğü vardır. Yazar oturur. Değil mi? Başından sonuna kadar düzgün cümleler halinde, paragraflar halinde, bölümler halinde kitabı hazırlar. Bir akıl vardır arkasında. Öyle kitabın bir bölümünü alıp bir bölümünü eklediğin zaman ne olur? O kitap anlamsız hale gelir. Hele hele başka bir kitabın bir bölümünü alınca o kitap bambaşka bir kitap olur mu? Tam bir zırva. Ki genler kitaplardan da çok daha kompleks yapıları vardır. Biraz önce anlattık yani genetik yapı hayal bile edilemeyecek kadar kompleks bir yapısı vardır. Direkt uyduruyor yani. Açıkça uyduruyor.
Evet, evet inşallah. Şimdi şöyle bakalım. Bir defa ilk protein üretiminde en temel ne yapılar gerekiyor? Ribozom değil mi? Ribozom proteinleri. Bunlar ortada hiç yokken nasıl ortaya çıktı? Ondan sonra taşıyıcı proteinler gerekiyor. Bunlar nasıl ortaya çıktı? Şekil veren proteinler var. Yani proteinin işlevsel hale gelmesi için şekil veren proteinlere ihtiyaç var. Şaperon proteinleri. Bunlar nasıl ortaya çıktı? Ondan sonra bu proteinlerin yapısını oluşturan atomların içeri gelmesinden sorumlu kanal proteinleri var. Bunlar nasıl ortaya çıktı? Daha hiç şey yok. Yani bu kanal proteinlerin varlığı için şart? Hücrenin en basit işlemleri için, yani amino asit üretimi için, DNA harfleri üretimi için, hücrede enerji üretimi için, değil mi? En temel şeylerde bu proteinlere ihtiyaç var. Ama bu proteinlerin varlığı da zaten bu sistemlerin önceden varlığını zorunlu kılıyor. Bunlar olmadan zaten olmaz. Ya mesela şöyle düşünelim, demir. Demir nerede kullanılıyor? Yani solunum enzimlerinde kullanılıyor. Demirin solunum enzimlerinde kullanılana kadar o kadar fazla proteine ihtiyaç var ki ve solunumdan elde edilen enerjiyle bütün bunlar yapılıyor. İç içe geçmiş. Yani bunlar tesadüfen olması mümkün değil. Mesela kapılar var. Demir özel kapılar var. Demiri taşıyan özel proteinler var. Demirden, o proteinlerden demiri söken özel sistem var. Asitliğini ayarlayarak. Hücrede asitlik ayarı yapan sistemler var. Bunların her birinin önceden olması lazım. Bunların tesadüfen geçmesine imkan yok. Tek mesela potasyum kanalında yani 40 tane şu ana kadar mutasyon tespit ettiler. Tek amino asit değişiminden kanal çalışmaz hale geliyor. Potasyum bütün hücrelerde mükemmel çalışması zorunlu bir kanaldır. Yani diğer bütün proteinlerin olduğu gibi. Çünkü potasyumun düzgün çalışmadığı bir hücre yaşayamaz. Peki o taşıyıcı protein, o kanal proteini nasıl meydana geliyor? Tesadüfen harflerin bir araya gelmesiyle olabilir mi? Elbette olamaz. Şimdi bunların bu cahilliklerin bir sebebi de şu. Mesela bakıyorlar. Günümüzde de öyle değil midir? Mesela araba. Arabaların ortak yapıları vardır işte. Her biri değil mi? Lastiklerden oluşur. O lastik döner. Mesela bir traktörün de bir lastiği vardır. İşte ne bileyim bir Mercedes'in de bir lastiği vardır. Bir el arabasının lastiği de vardır. Şimdi ortak bir hayat olduğu için ortak bazı yapılar vardır. Ama ortak yapılar bunların birbirinden türediğini göstermez. Nasıl günümüzde işte bir Mercedes işte bir otobüse evrildi diyemiyorsak kimse de demeyeceği gibi hücrede de bu böyle değildir. Orada da kullanılan malzemeler ortak olduğu için bazı yapılarda ortaklık vardır ama bu bir aklı gösterir zaten. Çünkü o yapıdan diğerine geçiş tesadüfen olmuyor. Çünkü o yapıdan diğerine sebep olan değişiklikler, en ufak değişiklikler önceki proteinin çalışmamasına, sonraki proteinin de anlamsız olmasına sebep oluyor. Bir de diyelim proteinde değişiklik yaptınız. Ama bu protein, farklı proteinler farklı yerlerde çalışıyor. Bunun posta sistemini mi akıllı bir şekilde değiştirdiniz? Diğer bütün yapılarını da mı akıllı bir şekilde değiştirdiniz? Yani Oktay'ın da belirttiği gibi bir harfleri ortaya attığınızda ondan anlamlı bir cümle çıkması gibi bir durum bu. Yani böyle bir şey hiç kimsenin beklemediği açık. Ve bu yönde de tek bir deliliniz yok. Yani bu mesela bu zat bunu böyle söylüyor ama bu yönde tek bir delili yok. Yani sen bunu hangi bilimsel gözlemeye dayanarak, evet, hangi deneye dayanarak bunu söylüyorsun derseniz böyle bir deney yok. Sadece şunu yapıyorlar. Bakıyorlar işte A proteini, B proteini ikisini birbiriyle karşılaştırıyorlar. Ve ikisinde de bazı diziler buluyorlar. Kardeşim bunların bazı ortaklıkları olması gayet normal. Ama bunun diğerinden evrimleştiğini neye göre iddia ediyorsun? Böyle bir deney yok elinde. Yani mesela şöyle düşünelim. Kalsiyum kullanan proteinler. Çeşitli önceki sunumlarda gördük. kalsiyum çok önemli bir mesaj sinyali hücrede kullanılan ve bu kalsiyumun tetiklediği proteinler var. Şimdi kalsiyumun ve bunlar da çeşit çeşit. Yani bir kısmı işte hücrenin iskeletine göre olan proteinler. Bir kısmı başka proteinleri aktif hale getiren enzimler. Bunların kalsiyumdan etkilenebilmesi için Allah çok özel bir sistem yaratmış. Onlar da çeşit çeşittir ama mesela kalmodulin diye bir yapı var. Bu kalmodulin neyi gösteriyor? Kalsiyumdan tetiklenebilme için bir alıcı var orada. Allah özel olarak yaratmış. Şimdi kalsiyumdan etkilenebilmesi için belli başlı aminosileri kullanıyorsunuz. Bunlardan yola çıkarak bunun birinden diğerine evrildiğini söylemek çok saçma bir şey. Yani bu arabalardaki, otobüslerdeki sistemin aynıdır. Yani bir her arabada bir vites vardır. Her otobüste bir vites vardır. O vites diğerine evrildi denmez yani. Ortak bir akıl, ortak bir hayat var. Ortak bir sanat icra ediyor. Çünkü tesadüfler, senin o iddia ettiğin tesadüfler birinden diğerine geçişi yapmıyor. Yapmasına imkan da yok. Yani böyle hayallerle bilim olmaz. Net, somut verilerini koyacaksın. Bunu da koyamadığına göre hikayeyi de anlatmayacaksın.
Evet, şimdi dedi ki cahillik. Ama bir cahil de palavra attığını bilir yani, değil mi? Cahil yalan söylediği zaman yalan söylediğini bilir. Çünkü yalan söylemek ne demektir? Bir şeyin gerçeğini bilir. O gerçeği ters yüz eder. Kur'an'daki deyimle, değil mi? Allah'ın bildirdiği şekilde gerçeği ters yüz eden diyor Allah. Dolayısıyla cahil de yalan söylediğini bilir. Şimdi Darwinistler belli eğitim görmüş insanlar oluyor, değil mi? Böyle önde gelen Darwinistler. Hatta üniversite okuyor. Mesela bazıları genetik okuyor. Bazıları işte moleküler biyoloji okuyor. Doktor olabiliyor. Paleontolojik eğitim almış olabiliyor. Yani hepsi evrimin olmadığını birinci dereceden, herkesten daha iyi biliyorlar evrimin olmadığını. Çünkü hiç eğitim görmemiş biri hakikaten kanmış olabilir. Yani evrimle Allah yarattı. Yani bazen hakikaten inananlar olabiliyor öyle. Çünkü medyada o tip haberler çıkıyor, okullarda anlatılıyor. Ama Darwinizm olmadığını herkesten daha iyi bilir. Yani dolayısıyla yalan söylediğini de bilir. Ve yalan söylediği zaman bunun vicdanen de, mantıken de, bilimsel olarak da bunun kesin olarak farkındadır. Yani tutup da biri genleri kes, parça parça birbirle birleştirdiğin zaman yepyeni genetik bilgi oluşuyor. İşte bundan yeni proteinler çıkıyor falan filan. Yani proteinin bir kere tesadüfen olmadığını bilir. Değil mi? Hocamız onu anlattı. Evet. Bir protein olmuyor. Neden olmuyor? Mutlaka başka proteinler gerekiyor. Protein fabrikaları gerekiyor. Canlı hücresi gerekiyor. Dolayısıyla yaratılmış olduğu, Allah tarafından yaratıldığı çok açık. Şimdi bu tabii cehaletin ötesinde bir şey. Tamam, çok bilgisizler, cahiller ama bir de gerçeği saptırma. Yani yalan söylüyor demeye dilim varmıyor ama açıkça o şekilde yani, değil mi? Gerçeği de ters yüz ediyor. Tabii o zaman sorumluluk kat kat artmış oluyor. Yani Allah'a hesabı var bunun inşallah. İnşallah. İnsanın bilerek, İnşallah. Allah'ın yarattığını bilerek Allah'ın yarattığını inkar etmeye çalışması, o zaman Allah'ın da tam adalet tecelli ediyor. İnşallah. Zaten öyle oluyor inşallah. İnşallah. Allah sonsuz adalet sahibi. Andolsun diyor Allah, cehennemi insanlardan ve cinlerden tamamıyla dolduracağım diyor Allah inşallah. İnşallah. Yani cehenneme giren bir kişi zaten orada hesap günü itiraf ediyor Allah'ın karşısında, ikrar ediyor yalan söylediğini. Bütün derileri, uzuvları, gözleri, dili, her şeyi dile geliyor inşallah. Tam bir ikrar oluyor böyle Allah'ın huzurunda. Ondan sonra hak etmiş olarak da cehenneme atılıyor. İnşallah. Dolayısıyla tabii inşallah tövbe edip Allah'tan bağışlanma dilerse ve dünya hayatında ve samimiyetle bunu yaparsa, bir daha da Darwinizme dönmezse, Allah da affedeceğini bildiriyor inşallah. Kanmış olabilir. Evet. Anlatınca doğrusunu da kabul etmesi lazım. Evet, dolayısıyla ağır bir sorumluluk. Yani bile bile yalan söylemek çok ağır bir sorumluluk.
İnşallah. Bu bahsettiğin konuyla ilgili bir ayet vardı hocam. Onu okuyayım inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Enam suresi 116. ayette Allah, yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler buyuruyor Allah. Şimdi gerçekten evrimcilerin yaptığı da tam ve tam anlamıyla bu. Protein diyorsun, sen yapabiliyor musun? Hayır, yapamıyorum. Nasıl oldu o zaman? İşte kendi kendine olmuştur. Nedir bu? Zan ve tahminle yalan söylemedir. Bir türe dönüşebiliyor. Mesela Serdar hocam anlattı biraz önce. İşte aynı benzer yapılar var mesela. İşte serçede de kanat var, güvercinde de kanat var. Şimdi evrimciler diyor ki bu iki kanat olduğu için ikisinde de dolayısıyla bir mutasyon olmuştur. Serçe kanadı işte güvercin kanadına dönmüştür gibi böyle. Yani ipe saba gelmez, bilimle alakası olmayan izahlar. Çünkü senin bunu diyor olabilmen için şöyle bir şey yapıyor olabilmen lazım en azından. Şimdi mutasyon dediğimiz şey DNA'da rastgele değişiklik değil mi? Yani rastgele değişiklik yapıyor mutasyon. Şimdi sen bir serçenin kanadının DNA bilgisini alıp onu bir güvercin kanadı bilgisine çevirebiliyor musun şu anki teknolojinle? Serçe kanadını alıyorsun, DNA'daki kanat bilgisini. Laboratuvara giriyorsun. Kardeşim ben bundaki gerekli değişikliği yapacağım. Bir bakacaksın güvercin kanatlı serçeler olacak. Sen yapabiliyor musun bunu? Yapamıyorsun. Sen bilinçli bir müdahaleyle bunu yapamıyorsun. Ama mutasyon gibi tamamen kontrolsüz, yani Allah'ın kontrolünde tabii ama Allah'ın yarattığı böyle kontrolsüz bir mekanizma mutasyon. Rastgele değiştiriyor DNA'yı.
Zararlı bir mekanizma.
Zararlı. Yani sen onunla bunun oluştuğunu iddia ediyorsun. Ki bir kanat sadece çok ufak bir örnek. Doğada katrilyon çarpı katrilyon bilgi var yani. Evet. Çok fazla sayıda bilgi var. Bunların hepsinin sen doğada kendiliğinden oluştuğunu iddia ediyorsun. Tabii ki bu Allah'ın bildirdiği zanlı uyarlar. Mesela diyor işte makale var bu konuda diyor. Yani bununla ilgili şu falanca bilim adamı bakın diyor ilk hücrenin oluşumuyla makale yazmış diyor. Zanlı uyarlar diyor Allah da. O da atıyor çünkü. Yani o da bir zanla göre konuşuyor. Hı hı. Sonra da o zanlı alıp zan ve tahminle yalan söylerler diyor Allah. Tam anlamıyla Allah ayette net bir şekilde bu evrimcilerin durumunu net bir şekilde bildiriyor inşallah.
Ya ortada doğru varken, apaçık bir gerçek varken bizim ne işimiz olur zanla tahminle? Yani niye ben tahmin yürüteyim ki? Niye zan peşinden, yani zannetme demek o, onun peşinden gideyim ki? Yani böyle bir şeye ihtiyaç yok. Zaten zan ve tahminle bilim olmaz ki. Yani siz, Serdar Hocam çok güzel söyledi. Hayalle bilim olmaz dedi. O yüzden masal anlatmayın. Yani bilimin içinde masal yok ki, hayal yok ki, zan yok ki, tahmin yok ki. Yani böyle bir şey yok. Siz laboratuvarınız vardır, araştırmanızı yaparsınız, gözlemlersiniz, deneylerinizi yaparsınız, bir netice elde edersiniz. Bunu da getir masaya koyarsınız, bu kadar. Şimdi bakın mesela bizim röportajlarımızda, yani bu kare için söylüyorum, yoksa hocamızın çalışmaları zaten çok geniş çaplı da. Şimdi mesela bak, önümüzde bilgisayarlarımız var. Niye? İçi bilgi dolu. Delil dolu, belge dolu, bayağı bir bilgi var. Masaya bakıyoruz zaten, maşallah dünyayı yerinden oynattı, sarstı hocamız, yaratılış atlası. Yani konu zaten dümdüz olmuştur. İnşallah. Evrimciler arasında köşe bucak kaçıyorlar o kitabı gördükleri zaman. Ve diğer hadislerle ilgili, konularla ilgili mesela çıkış yapan kişilere hocamız hemen buradan bu kitaplardan alıyor, açıyor. Delil, belge. Bak diyor, siz böyle diyorsunuz ama hadiste böyle geçiyor diyor mesela. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur diyor. Kur'an'da yok diyorsunuz, buyurun ayet diyor, açıyor. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz böyle buyurmuştur diyor, cevap veriyor. Evrimciler bir şey atıyor, biz hemen bilgisayarlarımızdan, hocamızın eserlerinden açıyoruz. Net bir şeydi, bakın diyoruz, siz böyle attınız ama böyle değil. Aslı bu diyoruz. Niye bunlar var? Çünkü bizim anlattığımız şey gerçek. Yani gerçek olan bir şeyin sayısız miktarda ispatı olur, delili olur, belgesi olur. Bir de beyefendilere bakın. Ne var masada? Hiçbir şey yok. Adam gelmiş, gömleği giymiş, gelmiş. Bir şeyler anlatıyor. Anlattığı da belli değil. Anlaşılmıyor. Mesela şimdi Serdar Hocam bilimsel bir konu anlattı mesela, değil mi? Gayet güzel, akıcı, anlaşılır. Kendi yorumu hiç yok. Yani bilimsel çalışmalardan elde edilmiş sonuçları toparlamış. Hücredeki mucizevi yapıyı, mükemmel yapıyı, kalsiyumu vesaire, proteini, o olmaz, bu olmaz, o ona ihtiyacı var, bu ona ihtiyacı var. Gayet güzel anlattı, anladık.
Hocamızın
şimdi inşallah. Şimdi bir de dönelim bu beyefendilerin, yani evrimcilerin anlatımına bakalım. Ne anlattıkları da belli değil, hakikaten değil. Yani göğe işte ilkel bir çorba diyorlar, o da bildiğin çamur. Orada hücre tesadüfen meydana gelmiş, Gölcük, dün konuşmuştuk. Yani Gölcük'te mi tesadüfen meydana geldi diyor Yiğit Bulu? Hayır diyor, birçok Gölcük tesadüfen meydana. Yani bir tane değil. Bu bizim İzmit'teki Gölcük kastediyor olabilir yani, ama orada da olmaz o. Yani öyle Gölcük'te falan olmaz. Mesela basit diyor, basit hücre diyor. Ya böyle bir şey yok ki kardeşim, sen nereden atıyorsun? Yani bilimde böyle bir şey yok. Serdar'ın dediği gibi masal anlatıyorsun. Eğer sen doğru bir şey anlatıyor olsaydın ey evrimci kardeş, o zaman senin elinde delilin olurdu. Hocamız da bunu soruyor. Eğer canlılar evrimleşerek kademelerle birbirlerinden türedilerse, sizin iddianız budur. Bir tane, ya fazla değil, bir tane yani. Ki trilyonlarca olması lazım, sayısız olması lazım. Ara geçiş formu istiyoruz. Ya kardeşim, insan bir tane getirmez mi ya? Sen 1,5 asırdır bir iddiayı peşinden gideceksin, millete doğru diye yalanı anlatacaksın. Ama bir tane delilin olmayacak. Ya bir tane ya. Yani bu kadar geniş çaplı, dünya çapında bir faaliyet yapacaksın, bir tane delilin olmayacak. Peki protein nasıl tesadüfen olmuştur arkadaşım, anlat diyoruz. Öyle olmamıştır, böyle olmuştur, işte eşeysel izolasyonlar, yapılar, bilmem jargonlar, bir şeyler, yani hiçbir şey anlamıyoruz. Ya öyle değil ya. Bir taneniz çıksın, Serdar Hocam gibi, anlaşılır, sakin, net, sebebi sonuca bağlayan, sonucu olan, yani bizim sonuçta bir şey anlayacağımız, bilimsel bir konuşma yapsın. Bakın, evrim teorisini savunan, Darwinizmin adına bir sürü uydurma senaryolar ortaya atan şahıslar, bilimin bu hızlı gelişmesi karşısında günümüzde gülünç bir duruma düşmüşlerdir. İşte elimizdeki evrimcilerle ilgili sonuç.
Evet. Hocamızdan Allah razı olsun. Yani biz zaten hocamızdan öğrendiğimiz bilgileri aktarıyoruz.
İnşallah.
Yani sadece mesela hocamızın Hücre Zarındaki Mucize adlı bir kitabı var. Yani bakın, bir hücre de değil yani. Hücrenin zarındaki mucize. Yani sadece o kitap diğer yani kitapları gibi, her biri kitabı gibi darmadağın ediyor. Çünkü hücrede gerçekten olağanüstü bir akıl var. Mesela bu proteinler, şimdi ekrana bakacak olursak bu proteinler mesela dedi ki her iyon, her madde için özel kapılar var. Yani hakikaten de bu şart. Bu demir için mesela kapılardan bazısı. Şu aradaki bölgeler demiri taşıyan proteinler. Buradaki kapılar yine demirin geçmesini sağlayan ve bu kapıların çalışabilmesi için enerji temin eden ve bunu diğer kapılara veren sistemler. Ayrıca bunun içerideki serüveni var. Yani orada da başka proteinler var. O proteinlerden söken özel şartlar var. O proteinleri depo eden proteinler var. Demirleri depo eden proteinler var. Demirleri ilgili yerlere taşıyan proteinler var. Bu demir sistemini kontrol eden orkestra şefleri var. Ve bunların her birinden bir tanesini yok etseniz, mesela şu proteini yok ettiniz. Tamam, sen şimdi bir sürü deney yap. Bakteriyi çoğalt, et. Bu protein çıkmıyor ki. Yani böyle bir deney yok yani. Bundan böyle bir evrimleşip şu yokken bu olmuyor. Daha bunların hiç olmadığı bir ortamda neye göre söylüyorsun? Tamamen atmosferine göre. Yani bazı insanlar böyle aşağılık komplekslerinden şöyle oluyor. Yani ya bu evrim, ben bilmiyorum. Bu evrimci bilim adamı da biliyor. Ben onu ilah edineyim. Onun dediği benim haşa. Dinim haşa.
Tabi olayım ona.
Ona evet. Onun dediği benim haşa dinim olsun diyor. Ama yani senin hayatın bu kadar çürük temellerini kuracaksın. Yani bunlar öyle zor bilgiler değil. Kendini araştır, öğren. Bunların tesadüfen olmayacağını göreceksin. Oralarda hep şu oluyor. Düzgün bilimsel bilgiler var. Bir de hikayeler oluyor.
Evet.
Hocamız söylemişti. Yalan söyleme ve düşünmeme sanatıdır evrim.
Evet.
Bu hakikaten böyle. Mesela şu protein buraya yerleşebilmesi için özel posta sistemiyle donatılmış. Üretildiğinde ucuna özel bir posta etiketi konuluyor. Bu buraya geldiğinde de bir başka enzim o etiketi kesiyor. Yani bunun işe yaramayacağını biliyor. Çünkü posta etiketi ne işe yarar? Görev olarak bir anlamı yok. Yani o enzimde dahi, kesen enzimde dahi ufak bir hata proteini yanlış yerden kesecek. Bu proteinin işlevsiz olduğunu gösterecek. Yani bu enzimlerin, proteinlerin bu kadar şuurlu iş yapması ne sağlıyor? Yani tesadüfler bunları algılayamayacağı çok açık. Yani bu Allah'ın şuurunun, aklının mükemmel tecellileri ve nereye baksanız böyle mükemmellik. O zaman Allah'ın yaratma sanatına şahit oluyoruz. İnşallah.
Evet, mesela o enzim, hocamız demiş, hücrenin dışında hiçbir işe yaramıyor. Hücrenin içine girdiği zaman muazzam bir akıl gösteriyor. Değil mi?
Evet.
Ya bir adım sonrasında hücrenin dışında hiçbir anlamı yok. Hücrenin içinde ama muhteşem bir akıl var. Hocamızın dediği gibi kesmesi gereken yeri biliyor. Ne zaman, ne şekilde üretilecek, ne yapacak? O kapkaranlık bir ortamda. Bir de atomlar yani. O da atomlardan oluşuyor, o da atomlardan oluşuyor. Atomlar atomlara karşı muazzam bir akıl gösteriyorlar. İşte Allah'ın aklı yani. Orada bir akıl var.
Maşallah.
Ve muazzam bir akıl var.
Maşallah.
Sonsuz akıl sahibi Allah'ın yaratmasıyla oluyor inşallah.
İnşallah.
Çok açık gerçek aslında. Yani bu Darwinizm saçmalığı dikkate alınacak bile bir saçmalık değil yani.
Evet.
O kadar ipe sapa gelmez bir şey ki biz oturup Ya hocamız tabii böyle dünya çapında. Sakin sakin. Yapmayın, etmeyin, saçmalamayın. Yani işte siz uçak gemisi değilsiniz. Sen tank değilsin. Böyle anlatıyoruz. Neden tank olmadığını anlatıyoruz. O diyoruz tankın sopası topu değil, burnun. Onlar palet değil, ayakların falan gibi böyle. Aslında yapılan bu şekilde ama tabii ibadet olarak inşallah. Çünkü neden? İnsanlığı, insanları saptırıp Allah'a karşı haşa isyan ettirten bir büyük pagan din olarak vardı. Kan dökülmesine sebep oluyordu. Bunun oradan kalkması gerekiyor. Bundan dolayı.
İnşallah. Bakın evrimcilere bakın. Kısa bir şey söyleyeceğim.
Estağfurullah.
Hiçbir evrimci, yani Darwinizmi savunan profesör olsun veya olmasın, işte böyle bir biyolog olsun kendince işte. Hepsinin ortak özelliği şudur. Var olan bir sistemi anlatmazlar. Mesela şimdi Serdar Hocam hücreyi anlatıyor bize, değil mi? Hücrenin içindeki yani bir kısmını anlatıyor. Çok küçük bir yerini anlatıyor. Gayet bilimsel detaylarla anlatıyor. Bakın, var olanı anlatmaz evrimciler. Olmayanı anlatırlar. Bu çok önemli. Yani eğer az önceki o tombik vatandaş mesela biyologsa, bize şu anda var olan, yani 21. yüzyıl bilimiyle, teknolojisiyle ortaya çıkan hücreyle ilgili, sadece hücreyle ilgili gerçekleri, var olan gerçekleri anlattırsak biz ona, yani biliyor mu bilmiyorum da, anlattırsak, o da anlatsa uzun uzun, ki günlerini alır yani. Oradaki mükemmel mekanizmalar, organizasyonlar, sistemler, şuur, akıl alametleri, yani insan değil mi? Aklını zorlayan, artık yani böyle aşan konular var, bilimsel hepsi. Bunları anlatsa biz dinlesek, sonra bitirdikten sonra dese ki bunların hepsi tesadüf olmuştur. Kim inanır sana? Kimse inanmaz. Yani çünkü öyle güzel şeyler anlatmış olacaksın ki. Tesadüfün tesisine yer o, yani Allah Allah, şaka yapıyor. Şimdi öyle bir anlattı ki, şimdi tesadüf dedi sonunda. Yani rezil rüsva olacağı için, bakın orayı hiç anlatmazlar. Hep nereye anlatırlar? Eskiden, ne zaman? Milyonlarca, milyarlarca yıl önce. Nerede oldu? Sokakta, aminosluğu falan. İşte bir araya geldi. Bir şey oldu falan. Ya yani olmayan şeyleri, yani Serdar'ın dediği gibi masal kısmını anlatırlar. Ama olanı anlatmazlar. Hocamızdan Allah razı olsun, 79 yılı itibariyle çalışmalarına başladığında olanı, yani gerçeği aldı, ortaya koydu. Allah insanların olsun, değil mi? Gözünün önüne serdi. İnşallah. Ve hep gerçeği anlattı hocamız. Yani İnşallah. O var olanı anlattı yani. İnşallah. O yüzden çok büyük bir fark meydana geldi. İnşallah. Ve insanlar şaşırdı. Çünkü insanların bir kısmı alışmışlardı yalan dinlemeye, masal dinlemeye, olmayan şeyleri dinlemeye alışmışlardı. 79 yılı itibariyle insanlar neye alıştı? Gerçekleri duymaya alıştı. İnşallah. Yalana kimsenin artık tahammülü yok. Yani hocamız Allah razı olsun yaptığı ilmi çalışmalarla bir kere her şeyden, hepsi çok güzel, evrimcilere yalan söylememeyi öğretti. İnşallah. Aklı başında davranmayı öğretti. Allah razı olsun.
İnşallah. Bitirelim mi yavaş yavaş?
İnşallah bayağı. Ayet evet.
İnşallah. Bakın Allah İslam'ın hakimiyetini vaat ediyor Kur'an'da. Allah'ın vaadi olduğu için mutlaka gerçekleşecek. Bu da şu anlama geliyor tabii. Darwinizm ve materyalizmi Allah, o da Allah'ın dilemesiyle oldu onlarda. Nasıl hakim kıldıysa Allah, şimdi onları kaldırıp dinine hakim kılacak. Şeytandan Allah'a sığınırız.
İnşallah.
Nur suresi 55. ayet. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, yani Hazreti Mehdi'den öncekiler, Hazreti Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman'a dünya hakimiyeti varmıştı Allah. Nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da Hazreti Mehdi ve talebelerini, samimi Müslümanları ve Hazreti İsa ve talebelerini yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Güç ve iktidar sahibi, yani siyaset, din, politika, her alanda inşallah, diyanet, her alanda güç ve iktidar sahibi kılacak Allah. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini, İslam dinini inşallah, kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Tam anlamıyla hakim kılacak her sahada inşallah. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Allah tam bir hakimiyet vereceğini bildiriyor inşallah Nur suresi 55. ayette. Bu gerçekleşiyor inşallah. Peygamberimizin mucizesi olarak belirttiği ayrı zaman alametlerinden 150'den fazla alamet, hadislerde bildirilen, birer birer gerçekleşti ve 20-30 yıllık bir dönemde hocamız bunların bir kısmını bugün anlattı diğer bir önceki bölümde inşallah. Bunların hepsi gerçekleşti. Ayrı zamanda yaşadığımızı biliyoruz. Hazreti Mehdi geldi, Hazreti İsa geldi. Darwinizm ve materyalizm tepe taklak gidiyor bütün dünyada. Yani yerle bir oldu hakikaten. İslam'ın hakim olduğunu bütün alametleriyle görüyoruz. Bütün dünya çapında devlet liderleri başta olmak üzere sanatçılar, politikacılar, akademisyenler imana gelmeye başladılar ve İslam'ın hakimiyeti yönünde konuşmaları duyuyoruz, inşallah şahit oluyoruz. Çok büyük olaylar gerçekleşiyor ve bütün dünyadaki olaylar demişti hocamız, Mehdiyet ve İslam'ın hakimiyeti etrafında dönüyor inşallah.
İnşallah.
Çok güzel bir kutlu bir dönemde yaşıyoruz. Çok büyük müjdeler var. 3-5 yıl sonra inşallah 5-10 yıl içerisinde kimse bu Darwinizmin ve 20. yüzyılın bu Darwinizmin getirdiği belalarını hatırlamak bile istemeyecek ve gülecekler. Yani böyle saçmalıkları nasıl, hatta o söyleyen arkadaşlar da gülecekler. Yani böyle nasıl biz çıktık, utanacaklar daha doğrusu. Çıktık Haber Türkiye'de, başka kanallarda bu saçmalıkları dile getirdik diye inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo, Çay TV ve Gaziantep Olay TV ekranlarından takip edebilirsiniz. İyi geceler.